Sevgili dinleyiciler, bugün yine aktüel sayabileceğimiz bir konu ile huzurlarınızdayız. Konunun rahat ve net anlaşılması için, sıkıcı ve zorlayıcı da olmaması için, Dikmen Hoca ile birlikte diyalog şeklinde konuyu konuşmak, sohbet etmek istiyoruz. Yer yerde üstattan nakiller ve üstadın görüşü ışığında konuyu genişletmek istiyoruz. Konunun rahat anlaşılması, dikkatin iyi çekilmesi için önce şöyle bir soru sormak istiyorum. Herhalde sorular arka arkaya gelince Dikmen Hoca da cevaplar verecek ona. Konu böylece diyalog şeklinde başlayacak. Efendim, size de bu soru aynen tevcih edilmiş olsun. Dostluk mu esastır, düşmanlık mı? Ya da hüsnü zan mı esastır, suizan mı? Biz kendimizi nötr olarak kabul edelim. Biz de çevremize karşı hiçbir şeyi düşünmeden esas olan dostluğu mu tercih ederiz, yoksa düşmanlığı mı? Düşmanlığı esas alırız da dostluk sebebi görürsek mi dost oluruz, yoksa dostluğu esas alırız da düşmanlık sebebi görürsek mi düşmanlığa kayarız? Ya da hüsnü zanını esas alırız fakat suizanına sebep olacak hadise olursa mı suizanına kayarız? Yoksa suizanını esas alırız da hüsnü zanına ait olayı görürsek mi hüsnü zan sahibi oluruz? Bence bu iki sorunun cevabını her birimiz kendi alemimizde bulmalıyız. Ama biz buradan bulduğumuz cevabı arz edeceğiz size. Siz ya iştirak edeceksiniz ya etmeyeceksiniz. Bakalım Dikmen Hoca'ya soruyorum. Dikmen Hoca, konunun anlaşılması için şöyle başlayalım isterseniz. Çevremize karşı, insanlığa karşı, hatta topyekun insanlığa karşı, Müslüman, Hristiyan, ne olursa olsun, topyekun insanlığa karşı başlangıca bakışımız dostluktan mı başlar, düşmanlıktan mı?
Şimdi düşmanlık, benim anladığım, arzi bir durumdur. Yani şartların getirdiği, şartlarla ortaya çıkan. Yoksa tabii ki dostluk esas olmalıdır. Yani dostluktan da öte barış esas olmalıdır. Hatta yani barış, o kadar barış esas olmalıdır ki insan kendisiyle barışık olduğu gibi çevresiyle de, sadece insanlarla değil, tüm tabiatla, doğayla, şimdiki tabiriyle, yani tüm katta kainatla bir barış içinde, uyum içinde, ahenk içinde olmalıdır. Esas olan barış ve çevresiyle dost olmaktır.
Şimdi sizin bu ifadenizden şunu anlıyorum. Her Müslüman başlangıçta dostluğu esas alır, düşmanlık yoktur aleminde. Düşmanlık ancak muhatapların zorlamasından sonra kaynaklanan bir olaydır. Sonra barışı esas alır diyorsunuz, savaş muhatabın zorlamasından sonra. Hüsnü zanlı esas alır, çevre suizanla zorlamadığı müddetçe.
Tabii.
Evet. Şimdi buradan bir başlangıç yaptık demektir. Demek ki biz inanan insanlar, biz Müslümanlar, başlangıçta esas olan dostluktur. Esas olan barıştır, esas olan hüsnü zandır. Başkalarına karşı hep hüsnü zanlı esas alırız, suizan ancak bir delile müstenid olur. Hep barışı esas alırız, savaş ancak mecbur kalınca olur. Hep dostluğu esas alırız, düşmanlık ancak karşı tarafın zorlamasıyla olur.
Hocam bir kan anonsu ilettiler. İsterseniz okuyayım ben.
Okuyun evet. Yakından.
Evet. Şimdi Ok Meydanı SSK Hastanesi'nde acil servisinde bulunan Akit gazetesi personeli Aziz İyisoylu adına acilen A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler Ok Meydanı SSK Hastanesi'ne ve 0532 441 48 88 numaralı telefona müracaat edebilirler.
Evet.
Gene grubunu okuyayım. A grubu RH negatif kan ve SSK Hastanesi'ne veya şu vereceğimiz telefona 0532 441 48 88 numaralı telefona müracaat edebilirler.
Akit gazetesi personelindenmiş.
Evet. Aziz İyisoylu.
Evet.
Kardeş bir kuruluşumuzun personeli. Evet. Evet.
Şimdi bu da gösteriyor ki bakın ne dedik? Dostluk esastır. Barış esastır. Efendim hüsnüzan esastır. İşte dostluğun, barışın, hüsnüzanının esas olduğundan hareketle bir kardeşimizin yardım ihtiyacını burada cevaplamak istedik. Elimizden bu geliyordu.
Evet.
Peki. Şimdi burada niye böyle girdik konuya Dikmen Hoca? Farklı yorumlar var. Çevreye karşı çok farklı bakış tarzları var. Bu bakış tarzlarının içinde bir de bizim tespit ettiğimiz bakış tarzı var. İnancımıza uygun diye bizim yorumlamamıza göre, bizim algılamamıza göre. Ne diyoruz biz? Kardeşim biz, Bediüzzaman'ın bir cümlesi de bize kuvvet veriyor. Biz muhabbet fedaileriyiz.
Husumete
vaktimiz yoktur. Bizde esas olan çevreye karşı muhabbettir. Çevreye karşı hüsnüzandır. Herkesle barışmaktır. Hatta o kadar herkesle barışmaktır ki işte Harran'da toplanmış üç dinin mensubu İstanbul'a da gelmiş bir arada beraberce dua ediyorlar ve dua sonundaki kelimeleri de aynı amin. Biz amin diyoruz, onlar da amen diyor. Biraz kelimedeki hafif bir kaymayla ama aynı. Demek Müslümanlar kendi içindeki dostluğu bırak, orada hiç konuşulması bile zait bir şeydir. Gayrimüslimlerle bile dostluk, gayrimüslimlerle bile barış, onlarla bile iyi münasebet bizim hareket tarzımızdır. Başlangıçta hep böyle dost ve muhabbet fedaisi şeklinde çevreye muhatap oluruz. Bu demek değildir ki reaksiyonumuz hiç yok. Tabii bizim reaksiyonumuzu çekecek tavra girerse o zaman da farklı tepkilerimiz olur. Ama öyle şeyi görmedikçe biz muhabbeti, dostluğu, hüsnüzanı esas alırız. Neden böyle de bunu esas alıyoruz? Ayetler de bize bunu söylüyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, üdhulû, giriniz fissilmi, barışa giriniz, kâffeten, topyekun barışa giriniz. Siz biraz evvel bir cümle sarf ettiniz. Fevkalade manalı bir şey geldi bana. Barışa, kiminle barışacağız? Evvela kendimizle barışacağız değil mi?
Tabii.
Ailemizle, çoluk çocuğumuzla, komşularımızla, çevremizle ve daha dışarıya doğru baktıkça Müslüman olmayanlarla da barışı tercih edeceğiz, esas alacağız. Mecbur kalıp da savaşa yönelmedikçe. Niye barışı esas alacağız? Bizim bir inancımız var. Bir misyonumuz var. Müslüman olmayanlara İslamiyet'i göstermek, anlatmak misyonumuz var. Görevimizdir bu bizim. Düşmanlıkla bu anlatılmaz ki. Düşmanlıkla onlar bizdeki İslam'a talip olmazlar ki. Dost olursak, yakınlığımız olursa, bizim yaşayışımızı görürlerse o zaman diyecekler ki bunlarda Müslüman, bunlarda faziletler var. Öyle sanıldığı gibi Müslüman baş kesen, kol kıran insan değil. Bizden daha merhametli, şefkatli, anlayışlı, farklı tarafları var bunların diyebilecekler. Ama biz bunu dedirtecek kadar İslam'ı halimizle yaşıyoruz. Mesela oraya gelip kilitleniyor.
Zaten Müslüman'daki diyelim güzel haller ne zaman insanların dikkatini çeker? Diyelim aranda hiçbir kavga olmayan ya harp durumu olmadığı zaman dikkat çeker. Yoksa diyelim birileriyle kavgalısın. Harp halindesin. Ya o harp halindeyken senden istediği kadar güzel haller olsun, güzel fikirler olsun. Yani o harp hali, o fikirlere onun talip olmasını önler zaten.
Muhabbetle bakabilir
mi? Bakamaz ki zaten.
Yani düşmanım da şu fazileti var diyemez yani.
Yok canım, onu kim diyecek? O düşmanlığın verdiği şeyle sadece karşı tarafı imha etmekten başka düşüncesi olmaz zaten.
Ya, dostluğun böylece, barışın böylece faydasından dolayıdır ki Hudeybiye müsalahasında aleyhimizdeki şartlara rağmen kabul edilmiş ve orada bir barış devresi.
Tabii Efendimiz dediğiniz gibi en ağır şartları kabul etmiş. Bir an evvel Mekkeli müşriklerle barışa geçmeyi İslam'ın menfaatine görmüş. Ki gördüğü gibi, öngördüğü gibi de çıkmış.
Üstad ona nasıl bir ifade kullanıyor? Diyor maddi kılıç kınına girdi ya. Ama Kur'an'ın harika hükümleri Müslümanların hayatında dikkat çekti.
Aynen, şöyle bakın, onu hemen açmıştım, okuyabilirim. Fil hakika sulhu Hudeybiye ile Çendan maddi kılıç kılıfına muhakkaten konuldu. Fakat Kur'an-ı Hakim'in barika asa elmas kılıcı çıktı. Kalpleri, akılları fethetti. Şurası da mühim, bakın. Müsalaha münasebetiyle, sulh münasebetiyle,
barış münasebetiyle,
barış münasebetiyle birbiriyle ihtilat ettiler.
Karıştılar birbirine.
Yani birbirine gelip gittiler. Yani bir de barış seni karşılıklı iletişimi sağlıyor. Karşılıklı birbirini gitmek, gelmek, görmek, izlemek fırsatı veriyor. E düşmanlık, bilakis birbirine karşı hasım cepheleşmişsin. Bundan mahrum kılıyor.
Şayet onlara Müslümanlar kafa kesen, kol kesen, kan akıtan, adam öldüren insanlar Müslümanlık böyledir diye intikal etmişse
adam senin bırak gidiyorlar. Mesajını dinlemeyi sana yanaşmıyor bile, yanaşmıyor.
Bir takım mihraklar da öyle probanda ediyorlar oraya onlara.
Tabii.
Ama şimdi yüz yüze gelince bakıyorlar ki o kendilerinin anlatıldığı gibi değil Müslümanlar.
Ne oluyor o zaman o ihtilat olunca, bakın mehasin-i İslamiyet envar-ı Kur'aniye, yani İslam'ın güzellikleri, Kur'an'ın nurları inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler.
Allahu ekber.
Bütün o zamanki inatlar, taassuplar yıkıldı. Tabular yıkıldı tabiri caizse.
Peki Dikmen Hoca, şöyle düşünebilir miyiz? O inatlar yıkılmış, tabular yıkılmış neyle? Bir takım insanlarda Müslümanlığı görmekle, değil mi?
Tabii birbirine gidip gelmekle. Barış orada içinde karşılıklı iletişim, münasebet sağlandıktan sonra.
Bakmış ki Müslümana, bir de kendisine bakıyor. Müslümanla kendisi arasında çok fark var. Müslümanda dostluk var. Müslümanda dürüstlük var, Müslümanda emniyet var, Müslümanda haram yememek var, Müslümanda sözünde durmak var. Her türlü faziletler o Müslümanda görülüyor. Bir de kendi taraflarına bakıyor, kendilerinde o yok. O zaman diyor ki, bu dinin mensupları bunları bu hale getirmiş, öyleyse bu din haktır. Şimdi buradan hareketle, şayet biz dost olduğumuz dış ülkelerle, dışarılarla yüz yüze gelince, onlar da bizi görünce bize şöyle bir mükellefiyet mi geliyor acaba? Bak dikkat et, seni başkaları kontrol ediyor. Şahsında İslam'ı arıyor. İslam'ın şanına uygun şekilde bir tutum ve tavrın olsun, ahlakın olsun. Çevreye karşı seni görenler senin şahsında İslam'ın doğruluğunu, dürüstlüğünü, hoşgörüsünü, müsamahasını, saygısını, hürmetini görsünler ve sen İslam'ı böylece doğru temsil et. Böyle bir mükellefiyet mi geliyor bize?
Bence geliyor, hem de bu mükellefiyet Müslüman için bugün sadece yabancıya karşı değil. Çünkü içimizde de İslamiyet'i tam yaşayan var, yaşayamayan var, mütereddit var. diğer iman olup da fakat tam İslam'ı yaşayışa geçemeyen işte kimseler var. Burada her kademede Müslüman kendini bu misyonun
Allahu ekber.
Temsilcisi kabul etmesi lazım.
Yani diyorsun ki dışarıyı bırak.
Dışarı bırak. Kendi içimize lazım. Kendi insanımıza lazım bu temsil, bu güzel temsil görevi. Onlara faydalı olmak için
peki,
lazım başta.
Peki o zaman daha küçük ölçekten tutalım. Apartmanımızda biz bir inanmış insan olarak, dindar insan olarak.
Dediğiniz gibi diğer apartman komşularımıza karşı ne haldeyiz?
Daire
örnekliğimiz nasıl?
Tabii. Daire komşularımıza karşı.
Ne haldeyiz? Örnekliğimiz nasıl? Ona Allah bakalım. Allah. Her şeyden
daha önce. Yakın ölçekten, daha gerçekçi bakarsak değil mi?
Yani adam bize baktığı zaman bizim üstümüzde dindar bir kimlik varsa, şahsiyet varsa, diyelim bizim dini yaşayışımıza yahut temsil ettiğimiz inanca saygı mı duyuyor, sevgi mi duyuyor, hürmet mi duyuyor, yoksa kaçma ihtiyacı mı duyuyor?
Yani biz onu mu duyuruyoruz?
Onu mu duyuruyoruz?
Kaçma duygusunu mu veriyoruz?
Ya, başta ondan başlayalım yani.
Ya ne kadar mesele şimdi daha ne kadar müşahhaslaştı değil mi? Ha. Ne kadar daha hayatın içinden bir mesele haline geldi. Halbuki eski devirde insanlar Müslümanın şahsına bakarak din hakkında bir kanaat sahibi olmuyordu eski devirde. İnsanların kanaati sağlamdı. Hocalar vardı, Kur'an-ı Kerim her tarafta okunuyor, camide, sokakta İslamiyet yaşanıyordu.
Şöyle diyelim yani İslam dünyasında, İslam ülkelerinin içinde bir inanç krizi yoktu.
Yoktu.
Ya inançlar sağlamdı o zaman. Olsa olsa dediğin gibi ahlak problem olur. Yani teferruattan mesele olur. İslam'ı yaşamada daha iyi yaşama veya daha az yaşama konusu olur. Ya bugün zaten başta inanç krizi var.
Allahu ekber. Çok mühim bir nokta burası.
Dolayısıyla yani gerçekten İslamiyet'i yaşadığını iddia eden insanlara çok şey düşüyor.
İnanç krizinde olan insanlar mütereddit ve mütehayyir bekliyorlar değil mi?
Bekliyor tabii.
Kafasında İslam'a karşı, Müslüman'a karşı bir sürü istifhamlar
yani
olur.
Yani görüyorsun medyayı görüyorsun, diğer basını görüyorsun, diğer dış basını görüyorsun. Yani İslam'la, Müslüman'la ilgili bir yığın şüphe ve tereddüt atıyorlar ortaya.
O zaman
bazı görüntüler gözlerin önüne seriyorlar evet. Değil mi? Korkutucu, evet. Ürkütücü.
O zaman Müslümana mükellefiyet düşüyor. Nasıl mükellefiyet? Kafalardaki, beyinlerdeki bu inanç krizine, bu inanç istifhamına cevap verecek İslam'ın güzelliğini senin şahsında görmesi lazım insanlar.
Evet.
Sende hoşgörü olması lazım. Sende şefkat olması lazım. Sende acıma olması lazım. Sende muhabbet
yardım olması, yardım duygusu olması
yardım,
lazım.
O çok mühim değil mi? Eğer imkanın müsaitse.
Tabii.
Muhatabın hatasını, kusurunu görmeyip şefkatle kucaklamak, yardım etmek. Bir İslam büyüğünün bir misali, bir sözü vardır bu komşu konusunda. Komşu iyi komşu nasıldır diye sormuşlar da çok enteresan bir ifade kullanmış. Diyor ki iyi komşuluk komşuyu rahatsız etmemek, komşunun rahatsızlığına da sabretmek.
Ya bakın ne kadar şumullü bir şey. Sadece rahatsız etmemek yetmiyor. İnsanlık hali, komşudan rahatsızlık verici şey gelebilir. Bak ona da tahammüllü olacaksın.
Tepkiselliğini
yoksa,
azalt.
Tabii, yoksa o bana kötülük yaptı, ben de ona kötülük yaparım. Bakın bu kesinlikle İslami anlayış değil. İslami temsil değil.
O ya. Peki nasıl o bana beni rahatsız ettiyse ben onu rahatsız etme hakkım yok mu yani? O kaideyi zalimane mi diyor yani? O bana zulmetmiş ben de ona zulmedeyim.
Tabii o bir, kesinlikle fazilet değil. İslam'ın aradığı meziyet değil yani.
O seni rahatsız etmiş. Mümkünse sen sabretmeye çalış tabii. Bir müddet. Ve ondan sonra da mümkünse yumuşak bir üslupla o rahatsızlığı hissettir ona, ifade et. O rahatsızlık vermemesini sağlayacak aydınlatmada bulun kendisine. Ama tepkisel olmadan, meseleyi rahatlıkla anlatarak, böyle sevecen ifadeyle, üslupla anlatarak.
Bu tabii dediğimiz bir hak gaspı, bu zulüm manasında değil. Yani insanlık hali ufak tefek rahatsız edici halleri kastediyoruz. Yani bir zulüm durumu varsa zaten onu ilgili mercia ve şey yaparsın.
Diyelim ki şu saatte siz dairenizde oturuyorsunuz, yatacak dinleneceksiniz. Bir de baktın yukarıdan tak tak tak tak üst kattan duvara bir çivi çakıyorlar. Şimdi vurdukları her çivi şeyde keser de veya çekiş de sizin beyninize iniyor. Öyle rahatsız oluyorsunuz. Şimdi siz burada rahatsız oluyorsunuz. Onun o hareketi yanlış. İki türlü bu yanlışı düzeltmek var. Bir, hemen çıkıp tak tak kapıya vurup kavga ya kardeşim var. Bu saatte olur mu böyle diye tepkisel olma. Bir de yarın bekleyip bir sokakta, caddede falan bir yere giderken, geçenlerde böyle bir şey oldu. Tabii siz farkında varmadınız. Belki de acil bir ihtiyacınız vardı o saatte, o takırtı oldu ama geceleri olmasa daha güzel oluyor. Biz biraz rahatsız oluyoruz gibi daha yumuşak bir ifadeyle, sadece hatırlatıcı, haber verici bir şekilde mukabele olursa, o da kendi aleminde der ki şayet dediğiniz gibi dindarlara karşı antipatik bir durumu varsa, ya maşallah adamlara bak, tepki de göstermediler fazlaca. Sen yumuşak bir dille hatırlattılar bize yanlışımızı diyerek, o kendi aleminde bir yorumlamaya gelir. Husumeti varsa azalır. Az ise muhabbete dönüşür. Muhabbeti varsa muhabbeti çoğalır. Demek siz diyorsunuz ki burada, dindar insan değil dışarıya karşı dostluğu esas alması, barışı esas alması, hüsnü zannı esas alması, kendi içimizdeki kardeşlerimize, çevremize, apartman komşumuza, mahalle komşumuza, dükkan komşumuza karşı bu mükellefiyetimiz var.
Eş dost akrabalarımıza, meslektaşlarımıza, öyle.
Evet, burada yine mesele dönüp geliyor. Almanya'da bir soru sormuşlar, ona bir cevap geldi. Ben ona gireyim. O soru cevabı ifade ettikten sonra bu konuyu yine yorumlayalım. Bir hoca efendiye şöyle bir soru sormuşlardı. Demişlerdi ki, hocam eskiden Almanlar İslamiyet'ten haberdar değillerdi. Eski çağlarda diyelim. Müslüman görmemişlerdi, İslamiyet'i duymamışlardı. Dolayısıyla ahirette İslam'a girmeyişlerinden dolayı sorumlu olmazlardı. Ama şimdi Müslümanlar, işçiler gittiler oraya. Her Alman Müslüman işçiyi gördü, İslamiyet'i duydu. Dolayısıyla bunlar artık bir İslamiyet'i görmedik diye ahirette bir mazeret beyan edemezler. İslamiyet'e girmemeleri onları sorumlu kılar demişti. O hoca da şöyle bir açıklamayla cevap vermişti. Dedi ki hakikaten öyle. Eğer İslamiyet'i duymamışlarsa ahirette sorumlu olmazlar. Ama şimdi işçilerle İslamiyet'i duydular, artık sorumluluk gelir. Akla bu geliyor. Ama benim aklıma şu yorumlar geliyor demişti. Acaba oradaki işçilerimiz İslamiyet'i onlara duyururken itibar getirici bir İslamiyet mi takdim ediyorlar? Yoksa onların nazarında hiç de hoşa gitmeyen yaşayışları, halleri, tavırları var da onların şahsında İslam'a karşı alaka daha da zayıflıyor mu? Bu nokta çok mühim demişti. Eğer oradaki insanlar onlara karşı İslamiyet'in şanına layık şekilde dürüstlük, doğruluk, hilesizlik yaşıyorlarsa ve onlar da onu görmüşlerse o Müslüman'da, o zaman ahirette onlar sorumlu. Ama şöyle diyorlarsa onlar ahirette, şöyle derlerse, ya Rabbi öyle Müslümanlarla karşılaştık ki her türlü yanlışlar, her türlü ahlak dışı olaylar, her türlü oyunlar, hileler onlarda vardı, biz de onların İslamiyetine alaka duyamadık. Eğer İslamiyet güzel bir şey olsaydı bunlar böyle olmazdı dedik. Onların yaşayışı bizim İslam'a girmemize engel oldu. Dikkatimizi çekemediler İslam'a derlerse acaba haklılık payı olur mu? O Müslümanlar onların İslam'a girmemesinden sorumlu olurlar mı? Demişti.
Evet.
Burada hakikat payı var değil mi?
Tabii.
İşte buradan hareketle ben diyorum ki bugün biz dindarlar, dindar insanlar, Allah'a şükürler olsun, Cenab-ı Hak bize hidayet vermiş. Kalbimiz, gönlümüz İslam'a ısınmış. İslamiyet'i yaşamaya çalışıyoruz. Acaba çevremizde İslam'a ısınmayan, İslam'a karşı hala soğuk duranlar varsa, kendi iç alemimizde hiç düşünüyor muyuz? Bunun sorumlusu biz miyiz acaba ya Rabbi? Bu dost, bu ahbap, bu arkadaş halen İslam'a ısınamadı, yaklaşamadı. Acaba benim halimde yanlışlıklar görüyorlar da onun için mi İslam'a ısınamıyor, yaklaşamıyor? Sorumlusu ben miyim diye bir nefs muhasebesi yapsak bu yanlış olur mu?
Bence bu nefs muhasebesine hiçbir zaman terk etmemez lazım.
Öyle mi?
Tabii.
Yani böyle bu endişe içinde olmamız lazım.
Bu endişe
lazım,
içinde bu nefis muhasebesi içinde devamlı olmamız lazım.
Allah'a emanet.
Şimdi şöyle düşün hocam, mesela bir Müslüman tüccar düşünün. Normal zamanda devamlı hali İslam'ı temsil ediyor. Sözleri İslam'ı temsil ediyor. Ondan sonra o haline bakıp bir insan alışverişe giriyor.
Giriyor, evet.
Ama bir bakıyor ki aman ya Rabbi. Halinde hiç İslam'ın ilgisi yok. Ne çeklerini ödüyor, ne borcuna sadık.
Ne fahiş, normal fiyatla veriyor.
Yani
fahiş fiyatla veriyor.
Kendisini aldatmış. E şimdi bu insan artık diliyle ne kadar İslam'ı anlatsa bile o insan üzerine tesir olur mu?
Ve o kendisinden bu darbeyi yemiş olan ya adam İslam'a karşı alakası zayıflarsa, uzaklaşırsa, bu uzaklaşmanın sorumlusu bu adam olur mu?
Tabii canım. Yani o insan
Allah Allah
kendini o muhasebeye çeksin yani.
Ya bazen bana öyle hocam diyorlar, mahallemizde filan filan adam bu nedense işte fazla camiye gelmiyor. Çok seyrek geliyor deyince onlar belki o seyrek gelen adamı suçlamak için söylüyorlar. Hemen ben kendi alemimde diyorum ki aman ya Rabbi sen bizi affeyle. Bak mahallemizde komşumuz olduğu halde dikkatini çekememişiz. Camiye gelmesini sağlayacak bir özelliğimizi, güzelliğimizi görememiş. Görememiş de halen gelmiyor. Acaba sorumlusu biz miyiz? Eğer bizsek sen bizi affet ya Rabbi. Bu neye benziyor? Halife Hazreti Ömer'in Dicle'nin üzerindeki bir köprünün deliğine bir kuzunun, koyunun ayağı gitse de kırılsa Adli ilahi onu Ömer'den sorar.
Ondan korkarım diyor.
Ya ondan korkarım diyor değil mi? Sorumluluk duygusuna bak. Hazreti Ömer Dicle'nin üzerindeki bir köprünün tamir edilmeyen deliğine giden ayağın kırılmasından dolayı kendisini sorumlu tutarsa biz de kendi çapımızda mahalledeki komşumuzda, apartmandaki komşumuzda eğer bir ısınma meydana getiremiyorsak, bir uzaklaşma halen var ise o zaman sorumluluk duymamız gerekiyor değil mi? Onları suçlama yerine nefsimizi suçlasak nasıl olur yani? Doğru olur değil mi?
Onları başkasını suçlamanda senin hiç ne karın var ki?
Değil mi ya? Bir de o var ya.
Kendini, nefsini muhasebeye çekmende faydan var senin. Çünkü hatalarını Cenab-ı Hak gösterir. Kendini düzeltme şansını yakalarsın. Başkasını suçlarsın. Kendini de akpak ilan edersin.
O çok
hiç ne kusur görürsün ne Allah hata Allah kondurursun. Allah kendi Allah kendini aldatırsın.
Allah Allah. Çok mühim ya. Fakat nedense Dikmen Hoca bu pek görülmüyor gibi yani. Filan filan işte şöyle davranıyor, böyle davranıyor filan derken bakıyoruz. Hiç kimse onun öyle davranışından kendisine bir sorumluluk alma taraftarı değil. Böyle nefse doğru bir dönüş hiç mevcut değil. Niye o öyle davrandı diye ona hücum esas alıyor.
Öyle.
Böyle bir nefs muhasebesi olmuyor. Halbuki bizi bu konuda ikaz eden hadisler de var değil mi? Üstad zaten herkes İslam'ı nefsinde yaşasa sahih dinlerin etva bölük bölük İslam'a girer dediği gibi Efendimiz de hadisinde yine Risale'de geçiyor bu. İza eradallahu bi kavmin hayran efsarahum bi enfusihim. Allah bir insanın hayrını dilerse ona nefsinin ayıplarını gösterir. Bunun mefhum muhalifi nedir? Bir insan Allah'ın hayırlı kulu olmaya layık değil ise o da nefsinin kusurunu görmez.
Ve başkalarının kusurlarıyla uğraşmaya başlar.
Allah'u ekber. Hep başkalarının kusurlarıyla uğraşmaya başlar.
Onun ve, şunu var, bunun berkinin buyu var.
Şimdi onda burada incelemeye yok baktığımız zaman peki başkalarının kusurlarına baktık, saydık ve doğru söylediklerimizde daha fazlasıyla onda var. Fakat bu başkalarının kusurunu, hatasını saymak, görmek bize bir şey kazandırıyor mu? Yok. Değil mi? Hiçbir şey kazandırmıyor. Ama kendi nefsimize döner de kendi kusurumuzu, hatamızı saymaya kalkarsak vicdanımızda, iç dünyamızda, bu defa kendimizde bir tekamül söz konusu oluyor.
Onu üstad manevi istiğfar diyor.
Öyle mi diyor?
Tabii manevi istiğfar. Zımni bir tevbe hükmünde olan kendi kusurunu kabul etmen. Yani hem bir tevbe oluyor o, kendi kusurunu sayman, hem de istiğfar hükmüne geçiyor.
Allahu Ekber. Şimdi burada bir de şu fayda da oluyor gibi, psikolojik şu fayda. Başkalarına kızıp strese girmek yerine, kızdım yani strese giriyorsun. Halbuki nefsine kızsan stres yok, orada nefs muhasebesi var ve kendinin tekamülü var. Ruhen tekamül var, fikren tekamül var. Hatta çevrede de sevimli insan olma hali var. Çevrede öyle bir intiba meydana geliyor. Ben böylelerini görüyorum. Diyorum ki ya bu ne iyi insan. Hemen halinden anlaşılıyor onu. Nefsini devamlı ikaz eden, nefsiyle meşgul olan, örnek insan olmak isteyen, halim, selim, muhterem, mübarek bir insan.
Yani o, ardından ne iyi insan dedirmek, o intibayı bırakmak da çok mühim.
O çok
yani
mühim, çok evet, mühim. Evet. Bu ne iyi insan dedirtebilmek için zannederim birinci mesele gıybeti terk etmek.
Allah Allah.
Ben baktım çok dikkatimi çekti. Hangi gruba girmişsem, hangi insanların yanında oturmuşsam, konuşma sırasında dilleri gıybete kaçarken hemen oradan geri dönmüşlerse, ya gıybete kaydık ya, Allah affetsin, yapmayın, yok söylemeyin, gıybete girer o deyip de birbirlerini hep ikaz ediyorlar, gıybetten ciddi şekilde kaşınıyorlarsa, o topluluktan kalkıp giderken kendimde çok emniyet duymuşum. Demişim ki benim de kusurum var, eksiğim var ama bunlar öyle insanlar ki onu konuşmazlar, ben kalkıp gideyim.
Ardından
konuşmazlar.
Benim bir halim kötü, bir kötü olarak bahsetmezler beni.
Etmezler. Bu o insanlara geri dönüp kavuşma duygusu veriyor.
Allah Allah.
Çok mühim bu. Bunun farkına varmıyoruz ama çok mühim. Ama
her insan vicdanını yoklasın. Bunu, dediğin gibi kendisi ayrıldığı zaman ardından konuşulduğu bir bunu bildiği insanlara sempati mi duyar? Tekrar onlara kavuşmayı ister mi?
İstemiyor. İstemiyor. Hatta arkasından konuşulduğu hissine girerse onlara karşı da hiç hüsnü niyette emin şekilde bakamıyor. Kim bilir arkamdan neler söylediler diye hep mütereddit, hep mesafeli, hep uzaktan duruyor.
Demek gıybetin yasaklanmasının, haram kılınmasının bir sebebi de bu belki.
Bir sebebi
bütün
de
muhabbeti de öldürüyor, barışı öldürüyor.
Evet.
Değil mi? Dostluğu öldürüyor.
Öldürüyor, evet, evet. Ve kötü Müslüman tipi meydana çıkıyor. Yanına varılamaz. Varılınca konuşulamaz. Konuşulursa hemen eksiğini, zaafını görür. Birisinin yanında o eksiğini, zaafını sohbet konusu yapar.
Yüzüne gülse bile ardından konuşur. Bir de iki yüzlülük.
O çok kötü. O insan, hatta o karşılıklı münasebetleri yıkıp bitiriyor o duygu.
Tabiri caizse dostluğun üzerine kezzap dökmek
kezzap
gibi.
Kezzap döker gibi, evet.
Değil zaten mi? Selamun aleykümün manası da bu manada algılamak lazım değil mi? Bu manada anlamak. Yani sen selam verdiğin insana ben senin gıybetini, dedikodunu yapmam, aleyhinde konuşmam. Sen benim dilimden, şeyimden
eminsin.
Eminsin. Bu manayı ifade etmiyor muyuz?
Allahu Ekber. Selama bu manayı yüklersen dikmen hocam tamam yaşadık. Selamun aleyküm. Sen dedin ki aleyküm selam.
Bitti karşılıklı.
Şimdi bunu yorumlayalım. Sen bana ne dedin? Ben sana selam verince dedim ki ya benim seninle hiç düşmanlığım yok. Ben seninle dost olmak istiyorum. Dost kalmak istiyorum. Muhabbetim var sana. Sen de ve aleyküm selam dedin. Ne dedin?
Ya aynen, benden de aynısı.
Senin muhabbetini aynen kabul ettim.
Aynen.
O senin yaptığın dua sana da ait olsun. Emin ol benden. Senin aleyhinde konuşmak, gıybet etmek filan yok. Ben seni dostça seviyorum.
Yani selamlaşmak bir nevi devamlı bir barış mukavelesi değil mi bu manada?
Emniyet sibabı olur. Emniyet sibabı. Bu manada selamlaşmak.
Yoksa selam vermek bu kadar değil mi? Sünnette teşvik edilmiş. Hadisler teşvik edilmiş.
Ayet.
Bu manaya gelmiyorsa O zaman bir kuru selam sözünden mi ibaret bu?
Ayet var Dikhan Hoca, ayet var. Estağfirullah. Ve la tekulu limen elka ileykümüs selame. Size selamı veren adama desten mümine, sen mümin değilsin demeyiniz. Allah'ım. Savaş meydanında olan bir olaydan sonra geliyor bu ayet. Savaş halindeyken düşman tarafından birisi geliyor. Muhallim bin Cessame. Düşman tarafında, düşmanların içerisinde. Bunlar da hemen beri taraftan kılıcını, okunu, mızrağını hazırlarken yaklaştıkça o yaklaşıyor, yaklaşıyor. Tam bunlar ateş silahlarını hareketi geçirdikleri sırada selamun aleyküm diyor. Ve aleyküm selam diyorlar bunlar. Ne demektir bu? Aramızda kavga, gürültü yok. Selamı da aldık ya. Bizden de sana dostluk var, düşmanlık yok demektir. Fakat orada birisi tutuyor, şeyini, okunu çekiyor, geriyor ve pa.
Selamına rağmen.
Selamına rağmen orada onu öldürüyor. Ve ölen adamın tarafları doğru Efendimiz'e geliyor. Diyorlar ki, selam verdiği halde bizim yakınımızı, akrabamızı öldürdü. Bunun cezalanmasını isteriz. Ve Efendimiz selam verdiği halde ona ok atan, ölümüne sebep olan Muhallim bin Cessame'yi çağırıyor. Diyor, niye okunu attın da öldürdün? Selam vermiş ya. Diyor ki, selam verdi ama o ağzından selam verdi, kalbinden inanmıyordu. Ağzından böyle söyledi. Ha. Kalbinde küfür aynen duruyordu, düşmanlık aynen duruyordu. Efendimizin çarpıcı sorusu bu. Hella şakakta kalbe. Kalbini yardın mı? Baktın mı? Küfür aynen duruyor diye.
Kalbini yarıp mı baktın?
Ya. Ya
bunu, bu iddiayı nasıl ileri sürebiliyorsun?
Onun cevabı da kalbini yaramam ki, yarsam da baksam göremem ki. Efendimizin daha öldürücü bir sorusu. Peki kalbini yaramazsın, baksan dahi göremezsin, diline de inanmazsın, seni ne yapmalı? Allah.
Senin yerin toprak bile kabul etmez.
Ve bir hafta, o zaman diyor ki, bana dua et ya Resulullah. Çık git buradan. Sen duaya layık değilsin.
Allahümme la tağfir li muhallim.
Ya.
Allah'ım muhallimi affetme diye beddua ediyor bir akis.
İş oraya kadar gidiyor.
Ya. Efendimizin malum bedduaları çok sınırlıdır.
Çok sınırlı, çok sınırlı.
Fakat böyle bir kadre, bakın o duayı, bedduayı yapıyor.
Selam veren adama ya, düşmanlıkla mukabele etmeyeceksin. Kalbinde, kalbini açık bir yarıp bakmadın ya. Ve bir hafta zarfında bu beddua ile kahrolu bölüyor ve 3 gün mezarına koyuyorlar. Mezar toprak kabul etmiyor, adamı dışarı atıyor. Ve geliyorlar, ya Resulallah toprak kabul etmiyor. Buyuruyor ki, toprak nice günahkarları kabul ya, etmiş ki onu kabul etmiş.
Nice firavunlar, şeddatlar girmiş.
Ya ama Allah size ders vermek istiyor. Bu adamın yaptığı hatanın büyüklüğünü, günahını size göstermek için onu toprağa kabul etmiyor. Gidin defnedin, bir daha çıkmaz diyor. Şimdi nasıl başlamıştık biz sohbete? Dostluk mu esas, düşmanlık mı? Dostluk esastır. Ondan başlarız. Düşmanlık sonradan arizi mecburiyetlerle olursa, hüsnü zan mı esastır, suizan mı? Hüsnü zan, herkese hüsnü zanla bakarız. Suizan sonradan sebepler, delillerle ancak.
Kesin deliller, beraati zimmet asıldır.
Asıldır ya, o mecellede o da vardı tabii, değil mi? Beraati zimmet
asıldır. Her insan asıldır, susuzdur, masumdur.
Masum dua değil mi?
Tabii.
Allah Allah. Demek böyle bakma hayata insana rahatlık da veriyor Dikmen Hoca. Herkesi düşman görmek mi iyi, dost görmek mi iyi? Dost görmek iyi ya. Herkese hüsnüzanla bakmak mı iyi, suizanla mı? Hüsnüzanla bakmak iyi ya. Herkesi iyi kabul etmek iyi. Şimdi burada çok mühim bir nokta, üstadın bir ifadesi var. O da insana o kadar bir rahatlama veriyor ki, bakın şöyle bir ifadesi, yerini bileceksiniz. Hüsnüzanla bak. Şayet yanılırsan vebali yoktur.
Evet.
Çok miyim? Ya bu iyi adamdır ya. Bundan kötülük gelmez ya. İyi adamdır dedin. Hüsnü zanla baktın. ama yanılmışsın, kötü adammış. Kötü adama niye hüsnü zanla baktın diye günah yoktur. Ama aksi, kötü adam diye suizanla baktın. Ama o da iyi adammış. İyi adama niye suizanla baktın diye günah vardır.
Doğrudur.
Çok fevkalade bir güzel bir şey değil mi yani? Herkese hüsnü zanla bakacağız. Dostluk esas, barış esas, iyilik yapmak ve İslam'ı güzel göstermek için yaşayışımızda sevimli bir insan Müslüman tipi meydana getirmek esas. Üstad
başka yerde diyor ya, şimdi insanların diyelim iyiliklerinden bahsetmek, onun sevabı var. Onu, ama öbür tarafta onu zemmetmek de, eğer zemme layık değilse onun günahı var. Bakın.
Ya, nitekim tarih boyunca yaşamış bir sürü zalimler, hainler, çok günahkarlar var. Onların aleyhinde bulunmasa hiçbir niye şey bulunmadın diye günah yok.
Yok.
Ama tarih boyunca yaşamış büyükler var, iyiler var. Onların hep iyiliğinden bahsetsen onun sevabı var.
Tabii. Yani salih insanların zikredildiği yer rahmet iner diyor hadiste, değil mi?
Evet. Üzkurullah inde salihinde, hadis-i şerifin başlığı
salihin.
Evet. Üzkurullah fil mecalis inde salihin manasında bir hadis ben de hatırlıyorum. Evet, işte bu dostluk esas olduğundan dolayı, şahsımızda İslam'ı sevdirmek zorunda olduğumuzdan dolayı ne yapıyoruz? Hem dahilde kendi konu komşumuza, mahalle komşumuza, şehir komşumuza, Türkiye dahilinde bütün din kardeşlerimize, Türkiye dışında din kardeşlerimize ve onun dışına taş Müslüman olmayanlara da barışı esas alıyoruz. Dostluğu esas alıyoruz. Niçin düşmanlığı esas almıyoruz da dostluğu esas alıyoruz? Çünkü biz şuna inanıyoruz. İslam Türkiye'ye gelmemiştir. İslam alemine de gelmemiştir. İslam bütün dünya insanlığına gelmiştir. Öyle mi Dikmen Hocam?
Tabii.
Doğru bu değil mi? Hatta insanların tümü Resulullah'ın ümmetidir.
Yani peygamberimiz sadece bize gelmemiş. Dediğin gibi tüm insanlığın peygamberidir.
İnsanlığın
peygamberidir. Son peygamberidir.
Peki insanlığın peygamberi olunca bütün insanlar Resulullah'ın ümmetidir. Ancak Resulullah bütün insanlığa tebliğ ettiği halde ümmet olarak
davet, ümmeti davettir. Yani davet açısından tüm insanlık peygamberin ümmetidir.
O davete biz icabet etmişiz.
Tabii.
Ümmeti icabetten olmuşuz. Yani davetine cevap veren ümmetinden olmuşuz. O davete cevap vermeyenler ümmeti davette kalmışlar.
Yani peygamberin davetine, tebliğine muhataptır.
Aday Müslüman.
Aday.
Potansiyel Müslüman.
Tabii,
bekliyor. Öyle. Niye bekliyor? Bekliyor. Müslümanlar bir İslam'ın güzelliğini göstersinler bakalım ya. Şu nasıl bir Müslümanlar? O zaman beklemenin sorumlusu biz olmayalım sakın ha. Bakıyorlar ki Müslümanlara geri kalmışlar. Kendi aralarında birlik beraberlikleri yok. İslamiyet'i çağa uygun şekilde yorumlayamıyorlar. Teknoloji başına almış gidiyor. Onlar hala bir kısım ilerlemenin aleyhinde bulunuyorlar. O bizim bu halimizi onlar görünce ne yapıyorlar? Ya İslam'a karşı laubalide durabiliriz. Pek cazip bir şey yok diyebiliyorlar. Ve onu dedirten de bizim halimiz oluyor. O zaman biz sorumlusuyuz. O İslam'a girmeyen ümmeti davette kalanların sorumlusu olabiliriz. Görmüyorlar, gösteremiyoruz İslam'ın güzelliğini. Ben şuna çok inanıyorum Dikmen Hoca, bir de seninle konuşalım istersen. Şimdi Hristiyan dünyasında akıllı insanlar var, mütefekkirler var, taassuttan azade insanlar var. İşte bu akıllı insanlar memleketlerini alıp götürmüşler ta teknolojinin, efendim, ekonomik manada ilerinin tam neresine. Bu akıllı insanlar İslamiyet'e karşı bigane, alakasız kalamazlar. Akıllıysalar eğer.
Tabii.
Neden alakasız kalamazlar? Bakın şuraya bakalım. Bir Müslümanın Hristiyan olmasını akıl kabul etmez. Neden kabul etmez? Müslüman Hristiyan olunca neyi kazanacak? İsa Aleyhisselam'a mı inanıyor?
Yani şöyle diyebiliriz bugün, hani Müslümanın zaten Müslümanlığı içinde o Hristiyanlığı var zaten. Ha, Hristiyanlığı.
Onu diyeceğim.
Öyle.
Müslüman Hristiyan olması için bir eksiği olması lazım. Hristiyanlığı girsin, o eksiğini tamamlasın. Hristiyan olsa Müslüman, İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi diyecek. Zaten onu diyor o. İncil Allah'ın kelamıdır, Allah göndermiş diyecek. Allah gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de de yazılı zaten. Müslüman Hristiyan olmadan, yani Müslüman iken Hazreti İsa'ya inanıyor, İncil'in Allah'ın kelamına inanıyor. Öyleyse Müslümanlığın içinde dediğiniz gibi Hristiyanlık var ve Müslümanın geriye dönüp de Hristiyan olmasını akıl mantık kabul etmiyor. Peki akıl mantık neyi kabul ediyor, neyi zorluyor? Hristiyan'a diyor ki, bak sen kültüründen, inancından hiçbir şeyini terk etmek zorunda değilsin. Bütün kültürünle, inancında Müslümanlığa yaklaşabilirsin. Diyebilirsin ki nasıl İsa Allah'ın peygamberi ise Muhammed de Allah'ın peygamberidir. Nasıl İncil'i Allah göndermişse Kur'an-ı Kerim'i de Allah göndermiş de, böylece İslam'ın içine gir. Çünkü İslam'a girmek senin için kolay, bir şeyini inkar etmek zorunda değilsin sen. Diyemez ki bir Hristiyan, yok ben Müslüman olamam. Niye? Dinimi terk edemem. Zaten Müslümanlık sana dinini terk et demiyor.
Tekamül.
Dininle gel, tamamlı dininle, inancınla gel. Hiçbir şeyini terk etmeden gel. Bu kadar kolay, bu kadar akıl, mantık icabı olan İslam'a peki bu akıllı adamlar niye yabancı kalıyorlar? Niye bu kadar kolay bir adımı atamıyorlar? Akıl zorluyor çünkü onu. İnancını terk etmeden gel, eksiğini tamamla. İnancın aynen dur, kültürünle, inancınla aynen, fakat eksiğin var, onu tamamla, ikmal et. Bak akıl mantık bunu söylüyor. Peki buna rağmen gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Acaba bizim tutumumuzda mı bir gariplik var? Böyle bizim bu kadar güzel anlatamamış mıyız onlara? Bu kadar meselenin kolay olduğunu, akıl mantık icabı olduğunu ifade edememiş miyiz? Ve bugün ancak bu mana yavaş yavaş yerinde bulunuyor da, işte üç dinin mensubu bir araya geliyor, birlikte yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar, konferans veriyorlar, dostluk ifade ediyorlar. Sanki yavaş yavaş mı ifade edebiliyoruz bunu?
Şöyle değerlendirmem mümkün. Dediğiniz gibi geçmiş dönemlerde bu semavi din dediğimiz dinler daha çok ayrılık noktaları üzerinde durmuşlar. Daha çok farkları ön plana çıkarmışlar.
Değil mi ya?
Ama bugün gelmiş ya, bu farkları ortaya koymakla biz bir şey elde etmiyoruz. Sadece birbirimize düşmanlığı körüklüyoruz. İşte geçmişte o diyelim düşmanlık körüklenmesiyle neler olmuş? İşte Haçlı Seferler olmuş. Engizisyonlar olmuş.
Ne kazanmışız?
İnsanlık adına utanç verici şeyler yaşanmış.
Evet.
Zulümler, vahşetler yaşanmış. Ya o zaman biz bütün bu sebavi dinlerin temel nedir? Bakıyoruz İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor.
Amentü'de birleşmek.
Tabii. Bir de babamız da Adem Aleyhisselam'da birleşiyoruz. Peygamberimiz de Adem Aleyhisselam'a dayanıyor. Diyelim İsa Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor. Musa Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor. Ya işte İbrahimi dinler dedikleri o. O da esasında tevhiddir zaten.
Peki o zaman...
O zaman birlik noktalarımız var bizim demek.
Peki şunu diyebilir miyiz Dikmen Hoca? Onu sorayım sana. Şimdi Müslümanlıkta, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, ki o ikisi de semavi dindir. Müslümanlık semavi din mensuplarına farklı bakıyor. Kestiği yenir diyor.
Tabii.
Hanımı Müslüman aile olarak alabilir diyor. Ehli kitap diyor. Şimdi bu ehli kitapla biz amentüde ittifakımız var diyebilir miyiz? Mesela ehli kitapta şöyle inanıyor mu? Allah var, peygamber var, melekler var, gönderdiği kitaplar var, öldükten sonra ahiret var, insan dünyada yaptığı iyilik, kötülüğün ahirette mükafat, mücazatını görmek var. Onlar da buna inanıyorlar değil mi?
Zaten dediğiniz, demin de ifade ettiniz ki, İslamiyet Hristiyanları, Yahudileri İslam'a davet ederken Neye davet ediyor? İnancınızı terk edin demiyor. Tasih edin diyor. Tasih. Diyelim on, tabii yani onların inançlarında bazı mesela diyelim bazı ufak tefek sapmalar olmuş. Tevhidden ufak tefek kaymalar olmuş. İsa Aleyhisselam'a olan inançlarında ya yani Yahudilikte bazı ufak tefek. Bunları tevhide gelin diyor. Tevhide. Tasih edin. O zaman... Ve bir de Hazreti Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak kabul edin diyor. Bakın. Böyle yaklaşıyor zaten.
O zaman şunu diyebilir miyiz? Benim yarınki muhtemelen Zaman Gazetesi köşemdeki yazımın manşeti. Biz ehli kitapla Amentü'de ittifakımız var. Ehli kitapla Amentü'de ittifak ediyoruz. Nedir Amentü'müz? Allah var,
İman
Peygamber var, melekler var, kitaplar var, öldükten sonra dirilmek var, ahirette dünya hayatına hesap vermek var. Dünyada bizim açımızda sevap, ahirette.
Bizim açımızdan hiçbir eksik yok. Onlar da peygamberimizi peygamber kabul etti mi zaten bitti.
O zaman Amentü'de ittifakımız olunca niye ittifak ettiğimiz noktadan bir araya gelmeyi düşünmüyoruz da ihtilafımız olan teferruatı öne çıkarıp esası geriye, ittifak ettiğimiz esası geriye atıyoruz. İhtilaf ettiğimiz teferruatı öne çıkarıp o ayrılık ölçüleri içerisinde tartışmaya giriyoruz.
Ya bir de dünyanın şeyi hocam, öyle bir dünyada inanç krizi yaşanıyor ki, materyalizm diyelim, ondan sonra ateizm, inançsızlık başını almış ki gidiyor ki buna karşı inançlı kesimin müşterek hareket etmeye, bu inançsızlığa müşterek mücadele etmeye diyelim ihtiyacı var bir de.
Amentü'yü inkar eden tabii, bir kitle var.
Tabii kökten böyle bütün inançları reddeden tamamen ateist, nihilist bir akım var, felsefe var.
O zaman demek ki şöyle bakılması lazım. Biz ihtilaf ettiğimiz konuları şimdi gündeme getirmeyelim. İttifak ettiğimiz noktalarda bir dostluk kuralım, bir araya gelelim.
Düşmanlığı ve kavgaları eski geçmişteki bırakalım bir tarafa.
Bırakalım. Ondan sonra da dinsizliğe karşı, dini tümüyle inkar eden bir zümreye, bir yeni akıma karşı biz din sahipleri olarak
ortak bir tavır alalım. Tabii.
Evet, bir set alalım. Buradan şu anlaşılıyor. İslam'ın bu anlayışı da gösteriyor ki İslam evrenseldir. Bütün din mensuplarına kucağını açmıştır. Ve onlara diyor ki hiç inancınızı, kültürünüzü terk etmeden bir adım beriye gelin. Eksiğinizi tamamlayın. Kur'an'ı ve Hazreti Muhammed'i de kabul edin ve şu işi şuradan noktalayın. Peki bu kadar mı? Teferruatı yok mu bu işin? Var da teferruatının şimdi konuşma zamanı değil. Hele bu esasta bir birisi.
Yani şu aradaki düşmanlıklar, bu kavgalar bitsin mi?
Bitsin, bitsin. Düşmanlık.
Nitekim bakın o adımlar da atılıyor. Bugün papalık değil mi? Haçlı seferlerinden dolayı Müslümanlardan özür diliyor.
Ya evet.
Engizisyon yaptığı Engizisyonlardan dolayı Yahudilikten özür diliyor. İspanya'da biz şu kadar zulmettik size diye.
Şimdi o özür dileme olayı var ya.
Evet.
O özür dileme olayı bütün dünyadaki insanlığa karşı değil mi?
Tabii.
Bu ne oluyor? Bir fazilet oluyor değil mi? Şimdi o yaklaşmakla bir fazilet gösteriyor. Bu fazilet gösterisine Müslümanlar da bir mukabele etmesi lazım geliyor. Bana Mevlana'nın bir misalini hatırlatıyor. Bu misalle konuyu kapatıyoruz. Konya çarşısında Mevlana'ya giderken yolun kenarında kendisini gören papazın birisi hemen ayağa kalkıyor ve aşağı eğilerek Mevlana'yı selamlıyor. Mevlana Hazretleri de ondan daha aşağı eğilerek mukabele ediyor selamına. Bazı Müslümanlar bunu hoş görmüyorlar. Diyorlar ki Efendi Hazretleri papaza karşı ondan daha aşağı eğildiniz. Diyor ki aşağı eğilerek bana beni selamlamakla bir fazilet gösterdi. Ben fazilette ondan geri kalmamalıyım, hatta onu geçmeliyim diyerekten ondan daha aşağı eğildim. Hikmeti budur diyor. Şimdi burada çok müthiş bir mesaj var. Mütekebbirane tavır hiçbir zaman fazilet değildir. Karşı taraftaki adam tevazunu göstermiş bak. O zaman tevazu desen onu da geç.
Yani o özür dileyerek gelmiş. Yok, ben sana düşmanlık yaparak karşılık veririm. Heh.
İşte bu, dünyaya sende de bir mesaj gitmelidir. Ve bugün bu mesaj gidiyor. Ve memnuniyet verici bir şey.
İnşallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, bir nur sohbetinin daha sonuna geldik. İnşallah sürçü lisan olmamıştır. İnşallah yanlış bir şey söylememişizdir. Yanlış söylemedik de yanlış söylediğimiz zannı olabilir. Yorumlarımıza iştirak etmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Saygı duyarız. Bu bir yorumdur, bakıştır. Herkes bizim yorumumuza, bakışımıza mahkum değildir. Farklı bakış, farklı yorumlarda olabilir. Ama bizim yorumumuz, bakışımız böyledir. Sizlere arz ettik. Takdir size aittir. Beğenirseniz alırsınız, beğenmez, yanlış bulursanız iade edersiniz. Bediüzzaman'ın bir ifadesi vardır. Benim mesleğim haktır diyebilirsin. Hak daha yalnız benim mesleğim diyemezsin. Bizim görüşümüz haktır ama hak yalnız bizim yorumumuzda değildir. Sizin yorumunuzda hak olabilir. Hürmetlerimizi, saygılarımızı tekrar ediyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyoruz.